Merhabalar değerli dostlar. Kur'an Dostları programında birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İnşallah gene gönüllerimize inşirah veren hoş bir sohbetle, hoş bir programla birlikteliğimiz devam eder. Bugün Kur'an Dostları programımızda ayet ve hadisler ışığında yaratandan ötürü yaratılana şefkat ve merhameti konuşacağız. Bunu adeta bir hayat düsturu haline getirmiş olan ecdadımızın bu düstura riayetlerini ve bunu birkaç misal ile inşallah izah etmeye gayret edeceğiz. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi programımızın hayırlara ve güzelliklere de vesile olmasını temenni ederek programımızı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatacağız. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi 2010 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Ali Tel hocamız bizlere Enbiya suresinden ayet-i kerimeler okuyacaklar. Bu ayet-i kerimelerle birlikteliğimize devam edeceğiz. Şimdi vakit Kur'an vakti. Vakit radyomuzun sesini biraz daha artırma vakti. Vakit gönüllerimizin kapısını sonuna kadar açarak Rabbimizin kelamını dinleme vakti. Vakit Kur'an vakti. Lütfen Kur'an'a buyurunuz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِن في هذا لبلاغا لقوم عابدين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم.
Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Geçmişlerimize ve bizlere rahmet ve merhamet eylesin. Hafız Ali Tel hocamızdan Enbiya suresinden ayetler dinledik. Cenab-ı Hak hocamıza ve bizlere Kur'ani bir hayat yaşamaya vesile eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, bugün programımızda ayet ve hadisler ışığında yaratandan ötürü yaratılana şefkat ve merhameti sizlerle paylaşmaya gayret edeceğimizi ifade etmiştim. Efendim, Hazreti Mevlana şöyle diyor. Şems bana bir şey öğretti. Şems bana dedi ki, dünyada bir tek üşüyen varsa, ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki, yeryüzünde üşüyenler var. Ben artık ısınamıyorum. Kıymetli dostlar, en güzel isimler Cenab-ı Hakk'ın. Onun Esma-i Hüsna'sı var. Rabbimizin cemalini, Rabbimizin celalini, sıfat-ı ilahiyesini ifade eden sayısız esma, isim. Ancak Rabbimiz bize rahmeti tebarüz ettiriyor. her hayırlı işin başlangıcı olan besmeleyi de Kur'an'ın kıraatinin tacı eyliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla okumaya başladığımız bütün sureler ve özellikle Fatiha da yine Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahman, Errahim, Rahman, Rahim, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye sonsuz rahmet sahibi Rabbimize hamd ederek tilavete yani okumaya devam ediyoruz. Rahmet gerçeği, bakınız Kur'an-ı Azimuşşan'ın tamamında hakim. Mesela En'am suresi 12. ayet-i kerime. Ketebe ala nefsihir rahme. O merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Yusuf suresi 64. ayet-i kerime. Ve huve erhamur rahimin. O acıyanların en merhametlisidir. A'raf suresi 156. ayet. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En'am suresi 147. ayet. Fekur rabbukum zu rahmetin vasi'ah. De ki ey Habibim, Resulüm, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Kıymetli dostlar, zatını bize rahmet ile tanıtan Rabbimiz, Habibi Ekrem'ini, son peygamberini de az önce okunan o surede, Enbiya suresindeki ayet-i kerimede, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Alemlere rahmet olarak gönderdiğini bizlere buyurmakta ve onu Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı kendi esmasından, kendi isminden iki isimle yine re'fet ve rahmetle met etmekte. Ayet-i kerimede buyrulur. Tevbe suresi 128. ayet. Andolsun, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Yani Rauf ve Rahim, Cenab-ı Hakk'ın iki ünvanı, iki esması, iki ismi. Yani ziyade şefkat, ziyade merhamet sahibi sıfatlarını Cenab-ı Hak, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başka bir peygamberi içinde zikretmemiştir. Demek ki değerli dostlar, Cenab-ı Hak biz kullarını şefkat ve merhamet üzere istiyor. Yani bizlerden şefkat ve merhamet göstermemizi istemekte. Ve kalbi hayatın inkişafı için merhamete muhtacız. Bir Müslümanın farik vasfı merhamet olacak. Bir Müslümanı diğer insanlardan ayıran en önemli özellik merhamet olacak. Bir Müslüman merhametli olacak, şefkatli olacak, ruhundan rahmet taşıracak, merhamet tevzi edecek. Ahirette amel defterlerini sağ tarafından alanlardan olabilmenin bir şartı da merhametli olup birbirine merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki sema ehli, gök ehli size merhamet etsin. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Bir kediye merhametsizliği sebebiyle ehli ibadet bir kadının cehennemlik olduğu, günahkar bir kimsenin de susamış bir köpeğe merhametle su vermesi vesilesiyle rahmeti rahmana nail olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. Değerli dostlar, merhamet, imanımızın bu alemde şahidi olan ve bizi kalben Rabbimize yaklaştıran ilahi bir cevherdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün, "Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, birbirinize merhamet etmedikçe cennete giremezsiniz." buyurmuştu. Ashab-ı kiram, "Ey Allah'ın Resulü, hepimiz merhametliyiz." dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan bir merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet." buyurdu. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bütün mahlukata şamil bir merhametle daima rahmet tevzi etmiş ve şiddet, sertlik ve kabalığa karşı daima mücadele etmiştir. Nitekim nasıl kâbına varılmaz bir rahmet ki, onun gönlü diri diri toprağa gömülen yahut hor hakir görülen kız çocuklarına merhamet. Cahiliye insanının her türlü zulme maruz bıraktığı kadınlara merhamet. İnsana merhamet, mahlukata merhamet ve nebatata bile merhamet sergilemiştir. Hatta bir ağacın sertçe silkelenmesine dahi rıza göstermemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, düşmanına dahi daima merhamet tevzi etmiştir. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak yarattığı bütün mahlukatı insanın emrine vermiş ve yine insana zimmetleyerek bütün mahlukatı insana emanet etmiştir. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Câsiye suresi 13. ayet. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere size amade kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır buyurulmaktadır. Bu sebeple bütün mahlukata mesuliyet şuuruyla yaklaşmak insan için bir vicdan borcu. Yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat ve merhamet göstermekte bir kulluk vazifesidir. Bakınız, hayatlarının her anını Kur'an ve sünnetle istikametlendirme gayreti içinde olan ecdadımız, gönüllerini adeta bir rahmet dergahı haline getirmiş, mahlukatı şefkatle himaye etmek için kurulmuş isimsiz bir müessesenin gönüllü birer üyesi gibi hareket etmişlerdir. Yaşadıkları İslam ahlakıyla dünyaya asırlar boyu bir faziletler medeniyeti sergilemiş olan ecdadımızın, mahlukata olan o engin şefkat ve merhametinin seviyesini birkaç misalle sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, Osmanlı'nın ilk dönemlerinden beri daima hayvanların korunması ve onlara işkenceyi önlemeye dair kanuni tedbirler alınmıştır. Bu kanunlar çerçevesinde hayvanlara haddinden fazla yük taşıtmak yasaklanmış. Hamalların yüklerini boşalttıktan sonra yorgun merkeplerinin üzerine binmelerini engellemek için semerleri üzerine çatal demir konulması emredilmiştir. Zabıta kuvvetleri de bu yasağı ihlal edenleri ciddiyetle takip etmiş, ceza olarak da aynı yükü hayvanın sahibine taşıtmışlardır. Nitekim bir defasında şehri teftiş eden bir şehremini, yani belediye başkanı, sırtında ekmek küfeleri olduğu halde bir ağaca bağlı duran bir katır görünce sahibinin araştırılmasını istemiş ve sahibinin kahvehanede olduğunu öğrenince de onu çağırtıp katırın sırtındaki küfeleri adamın sırtına yükletmiş ve ibreti alem olsun diye de adamı aynı ağaca bağlatmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Süleymaniye Camii yapılırken inşaatta çalıştırılan at, merkep ve katırlar için dinlenme ve çayırda otlatma saatlerine dair çıkarmış olduğu fermanlar da bu hassasiyetin müstesna bir misalidir. Yine Osmanlı'da top çeken büyükbaş hayvanlar yaşlanınca kasaplara satılmayıp bilakis ölene kadar iyi bakılmaları temin edilmiştir. Mimar Sinan'ın kendi köyü olan Ağırnas'ta yaptığı çeşmeye ilaveten oradan su içmeye gelecek hayvanatın da dinlenmesi için geniş bir alanı vakfetmesi de bu hususta çok dikkat çekicidir. Gene değerli dostlar, ecdadımızın bu eşsiz davranışları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hassasiyetinden ne kadar nasip aldıklarının güzel bir nişanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolda giderken bir grup insana rastlamıştı. Bu bir grup insan binek hayvanlarının üzerinde oldukları halde durmuş muhabbet ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara şöyle buyurdu: hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve kullanmadığınız zaman da güzel bir şekilde bırakın, dinlendirin, istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Yani sırtlarında durarak muhabbet etmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır ve Allah Tebareke ve Teala'yı ondan daha çok zikretmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesi altında yetişmiş olan Enes bin Malik radıyallahu anh da hayvanların haklarına gösterilen ihtimamın bir örneğini bizlere şöyle nakletmektedir: biz bir yerde konakladığımız zaman develerin yüklerini çözüp onları rahatlatmadan Allah'ı tesbih, nafile namaz ve ibadete başlamazdık. Yine ecdadımız değerli dostlar, büyük binalar inşa ederken kuşları da unutmamış, onlar için tezyinatlı aşiyanlar, yani kuş yuvaları yapmışlar. Ayrıca susuzluklarını gidermek için su kaseleri yapmayı da ihmal etmemişlerdir. Üsküdar'daki Yeni Cami'nin ve diğer Selatin camilerimizin duvarlarını süsleyen sanat harikası kuş yuvaları, hayrat sahiplerinin bu husustaki duygu derinliğini, nezaket, zarafet ve inceliğini pek bariz bir şekilde aksettirmektedir. Nitekim batılı bir seyyah kaleme aldığı eserinde bu konuyla ilgili bir müşahedesini şöyle anlatmıştır: bir Türk meskeni inşa edilirken güvercinlerin ve diğer kuşların susuz kalmamaları için en uygun yerlere yalaklar yapmak Türk sivil mimarisinin vazgeçilmez özelliklerindendir. Osmanlı'da yaralı kuşlara, hasta hayvanlara ve göç edememiş olan leyleklere bakmak için tedavi merkezleri kurulmuş ve bunların her türlü masrafları da bu maksatla kurulan vakıflarca karşılanmıştır. Yeri gelmişken ifade edelim ki değerli dostlar, dünyadaki ilk hayvan hastanesini inşa eden de yine ecdadımızdır. Gurabahane-i Laklakan ismiyle yad edilen bu hastane, başta leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakım ve tedavisinin yapılması maksadıyla Bursa'da kurulmuştur. İstanbul Beyazıt Camii ve bu caminin banisi Sultan II. Beyazıt.
Hazırlamış olduğu vakfiyesinde güvercinleri de bakınız unutmamış. Her yıl bu caminin güvercinlerine harcanmak üzere 30 altın yem parası ayrılmasını ferman buyurmuştur. Gafletleri sebebiyle kuşları kafeslere mahkum ederek satan o kıt vicdanlılara karşı merhamet ve şefkat sahibi kimseler de o kuşları satın alarak azat etmişlerdir. Ecdadımızın bütün bu hassasiyetleri hiç şüphesiz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin hadisi şerifinin muhtevasına girme gayretidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği şu misal ne kadar manidardır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu. İçine indi, su içti ve dışarı çıktı. Bir de ne görsün? Bir köpek. Dili bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyor. Adam kendi kendine. Bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış deyip kendi içinde bir vicdan muhasebesi yaptı. Hemen kuyuya indi. Ayakkabısını su ile doldurdu. Onu ağzına alarak yukarı çıktı ve köpeğe su ikram etti. Adamın bu hareketinden, bu şefkat ve merhametinden dolayı Allah Teala hoşnut oldu ve o adamı bağışladı. Sahabi efendilerimiz, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mı dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu, her canlı sebebiyle sevap vardır. Değerli dostlar, güzel bir kıssa var. Bu kıssa İstanbul Aksaray'daki Valide Camii. Bunu çoğumuz biliriz. İşte İstanbul Aksaray'daki Valide Camii'ni yaptırmış olan Pertevniyal Valide Sultan vefat ediyor. Vefat ettiğinde salih güzel bir insan, bir kimse onu rüyasında görüp güzel bir makamda olduğunu görüyor. Ve sultanım, yaptırdığınız mabet dolayısıyla mı Allah sizi bu makama yükseltti diye soruyor. Pertevniyal Valide Sultan ise hayır diyerek mukabelede bulunuyor. O salih zat şaşırıyor. Diyor ki o halde hangi amelinizle, hangi yaptığınız işle bu mertebeye ulaştınız? Valide Sultan şu ibretli cevabı verir. Diyor ki, çok yağmurlu bir gündü. Eyüp Sultan Camii'ne ziyarete gidiyorduk. Kaldırımın kenarında oluşan su birikintisi içinde cılız bir kedi yavrusunun çırpındığını gördüm. Faytonu durdurdum. Yanımdaki bacıya, git de şu kediciyi alıver. Yoksa zavallı yavru boğulacak dedim. Bacı ise, aman sultanım, senin de benim de üstümüz kirlenir deyip yavruyu getirmek istemedi. Ben de onu kırmamak için arabadan kendim inip çamurun içine girdim ve o kedi yavrusunu kurtardım. Kedicik titriyordu. Acıdım ve onu kucağıma alıp iyice ısıttım. Çok geçmeden zavallıcık canlanıverdi. Allah Teala o kediye olan bu küçük hizmet ve merhametimden dolayı bana bu yüce makamı ihsan eyledi. Kıymetli dostlar, ecdadımızın hayvanata dahi gönlünden nasıl rahmet taşırdığını yabancı seyyah ve yazarlar şu sözleriyle ifadeye mecbur kalmışlardır. Duloir şöyle nakleder. Osmanlı'nın bazı şehirlerinde kediler için yapılmış mekanları, gıdaları için tesis edilmiş vakıfları görünce hayret etmeyecek insan var mıdır? Yavruları olan köpeklerin barındırılması için sokaklarda kulübelerin yapılması ve gıdaların teminine bilhassa itina edilmesi de hayret vericidir. Bunları yapanlar, kendilerine cennet kapılarını açacak birçok sevap kazandıkları itikadındadırlar. Gene Türk düşmanlığıyla bilinen avukat Guer de şöyle der: Müslüman Türk'ün şefkati hayvanlara bile şamildir. Bu hususta vakıflar ve ücretli şahıslar vardır. Bu şahıslar sokaklardaki köpek ve kedilere ciğer dağıtırlar. Kasapların da her gün belli bir miktar kedi ve köpek beslemeleri alışkanlık halindedir. Ayrıca Şam'da hastalanan kedi ve köpeklerin tedavisine mahsus bir hastahane vardır. Türkler kedi, köpek vesaire gibi başıboş hayvanlar için de vakıflar tesis ederler. Kasaplar da her gün bu gibi hayvanların bir miktarını beslemekten kendilerini vicdanen mükellef görürler. Tabi burada yeri gelmişken ifade etmek lazım değerli dostlar. Aynı dönemde Avrupa ülkelerinde hiçbir hayvan hakları kanunu olmadığını, hatta 16. asırda Paris'te her yıl yaz ayının belli bir gününde bütün sokak kedilerinin çuvallara doldurulup yakıldığını ve halkın bu vahşeti eğlencelerle bir festival havası içerisinde kutladığını da özellikle ifade etmek isteriz. Halbuki Osmanlı'da mezbahalarda kurban edilecek hayvanların hissiyatına dahi dikkat edilmiş. Kesimle alakalı bir şey görmemesi için gözleri bağlanmıştır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün kurban edeceği hayvanın gözü önünde bıçağını bileyen adama kızmış ve bu hayvancağızı kaç defa öldürüyorsun diye ona sitemini ifade etmiştir. Kıymetli dostlar, ayeti kerimede şöyle buyrulur: Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasın. Biz kitapta, levh-i mahfuzda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. Yani hizmetimize amade kılınan varlıklara zulmetmek, sonunda zararı bize dokunacak olan bir ahmaklıktır. Hayvanlara haksızlık etmekse, kıyamette karşımıza çıkacak ağır bir vebaldir. Şu hadise de şanlı ecdadımızın hayvan hakları hususundaki gönül inceliğini ne güzel aksettirmektedir. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman, sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncaların itlaf edilmesi için dönemin Şeyhülislam'ı, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den aşağıdaki şu güzel beyitle fetva istemişti: Dırahta ger ziyan etse karınca, zararı var mıdır anı kırınca? Padişahın bu fetva talebi üzerine Ebu Suud Efendi de bir beyitle bakınız şöyle cevap verdi: Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Velhasıl değerli dostlar, ecdadımız mahlukata daima rahmet nazarıyla bakmış ve ne şekilde olursa olsun incitilmesine müsaade etmemiştir. Yaradan'dan ötürü yaratılanı şefkat ve merhametle kucaklayan bu gönül zenginliği, aziz ecdadımızın biz torunlarını, yani bizler için sahip çıkmamız gereken en önemli miraslardandır. Ve değerli dostlar, merhamet ve şiddet, bu ikisi de öğrenilen şey. Çocuklukta ya da belli yaşta insanlar gördüğü, duyduğu, okuduğu şeylerden ya merhameti öğrenirler ya da şiddeti öğrenirler. Hayatları ya merhamet merkezli ya da şiddet merkezli olur. Dolayısıyla bizim yüce dinimiz ve kültürümüz bu irfan geleneğinin mensupları hep merhamet mektebini öne çıkarmışlar. Bu irfan mekteplerini merhametin merkezi haline getirmişlerdir.
Mesela değerli dostlar, bizim bir vakıf medeniyetimiz var. Göçmen Kuşlar Vakfı. Bu vakıf, yaralanmış, sıcak memleketlere gidemeyen göçmen kuşlarının tedavisi amaçlı, barındırılması amaçlı kurulan bir vakıf. Cami duvarlarına ve özel yerlere yuvalar yapılmış. Bunlara özel bakımlar yaptırılmış. Bu bizim merhamet ve vakıf medeniyetimizin canlıya nasıl merhamet ettiğimizin de güzel örneklerindendir. Bu örnekleri de görmek lazım. İşte biz böyle bir medeniyetten geliyoruz. Nasıl olur da bir vahşetle anılır hale geldik? Doğrusu bunu da açıkçası çok anlamış değiliz. İşte bizim tekrar bu merhamete dönmemiz lazım. Hayvanları besleyen, onlara bakan, yaralı hayvanları tedavi etmenin bir ibadet olduğunun bilincinde bizlere örnek olan nice veli zatlar var. İşte Ubeydullah Ahrar Hazretleri, tasavvuf büyüklerinden bu zat bunlardan bir tanesidir. Hastaların altını temizleyen ehlullah'tan insanlar var. Hatta değerli dostlar, hastalardan bu hastalık geçiyor ama buna rağmen hizmetine devam ediyor. Canlı cansız merhamet her şeyi kuşatır. Biz de bu merhamet ocağındayız. Aklı olmayan varlıklar bizim şefkatimize emanettir.
Cenab-ı Hak o fazilet toplumunun güzelliklerinden günümüz toplumlarına da bizlere de hisseler nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edeceğiz. Merhum Hafız İsmail Biçer hocamızdan Fetih Suresi'nden ayet-i kerimeler dinleyeceğiz. Sonrasında toplumdaki hayvan sevgisini fazlalaştırmak için neler yapılmalı? Hayvanlara yapılan işkenceler nasıl durdurulabilir? Bu konuyu sizlerle konuşarak programımızı nihayet erdireceğiz. Vakit Kur'an vakti efendim. Lütfen Kur'an'a buyurunuz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
Muhammedur Resulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.
Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi geçmişlerimize ve bizlere rahmete ve merhamete vesile eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, Yaradan'dan ötürü yaratılana şefkat ve merhameti nasıl hayat düsturu haline getirebiliriz? Bu canlılara yapılan işkenceleri nasıl durdurabiliriz? Bu konuyla inşallah birlikteliğimize devam edelim. Değerli dostlar, merhamet. Ama gerçek merhamet canlı tutulmalı. Çünkü merhametli olup da hayvanları sevmeyen, canlıları sevmeyen bir kimseye rastlamadım. Bunun için vicdanlar ve gönüller ham bırakılmamalı. Onlar hani gerek dini bakımdan, gerek fıtri bakımdan sevgiyle en güzel şekilde eğitilmeli. Sevmenin ve merhametin huzurunu tadan bir kimse asla gaddar olamaz. Hani dedik ya, merhamet ve şiddet, bu ikisi de öğrenilen şey. Çocuklukta ya da belli yaşta insanlar gördüğü, duyduğu, okuduğu şeylerden ya merhameti öğrenirler ya da şiddeti öğrenirler. Hayatları ya merhamet merkezli olur ya da şiddet merkezli olur. Dolayısıyla bizim yüce dinimiz ve kültürümüz, bu irfan geleneğinin mensupları hep merhamet mektebini öne çıkarmışlar. İşte tasavvuf bir nevi merhamet mektebi. Bu irfan mekteplerini merhametin merkezi haline getirmişler. Sevmenin ve merhametin huzurunu tadan bir kimse asla gaddar olamaz dedik. Yani her insanın yapısında aslında bu şefkat duygusu var değerli dostlar. Var. Ancak kimisi devreye alınmamış, tabiri caizse iptal gibi, yok gibi adeta. Onu eğitimle ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani
Mesele doğru eğitimde. Dinen de, vicdanen de, ahlaken de doğru eğitim meselesi bu. Bunu gerçekleştirmek için herkese düşen farklı farklı vazifeler var elbette. Mesela ben bir imam olarak bana düşen mihrabın ve minberin diliyle bunları paylaşmak. Paylaşmaktan daha mühimi değerli dostlar, uygulamak. Herkes aynı niyetle gayret gösterirse, hayvanlara karşı kötü örnekler toplumda inşallah yok kadar azalır. Ben bu vesileyle hayvansever derneklerini veya barınma evlerinde gönülden hizmet eden kardeşlerimize de buradan teşekkür ediyorum. Belki onlarla hani müşahhas olarak değil, fakat merhamet itibarıyla zaten ortak bir çalışma içinde gibiyiz. Hayvanlara sevgi ve merhametin yansıtılmasında hepsinin katkısı tabii ki her zaman mevcut. Takdirle ve teşekkürle karşılıyorum. Çünkü gerçekten masum ve dertlerini ifade edemeyen hayvancağızların imdadına koşmak apayrı bir merhametin gereği. Merhamet de inançlı olmanın en güzel meyvesi. Merhametsiz insan kesinlikle iyi bir Müslüman değildir. Ve kıymetli dostlar, hayvanlara sevgi deyince, Yunus Emre'lerin ilmek ilmek ördüğü tasavvuf ahlakında temel bir prensip var. Nedir o? Yaratılanı yaradandan ötürü sevmek, onlara Allah adına şefkat ve merhamet göstermek. Tebessüm de Müslümanın şiarı ve alameti olmak durumunda. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, güler yüz göstermek sadakadır buyuruyor. İslam'ın güler yüzünü temsil edebilmek bu itibarla çok mühim. Ve kıymetli dostlar, İslamofobi adı altında İslamofobi gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu algı zaten asli bir gerçeği yansıtmıyor. Bir şekilde oluşmuş daha başka algılar da inşallah el birliğiyle, güzelliklerle yıkılır gider ve hep beraber en doğruları inşa ederiz. Duamız budur. Bunu gerçekleştirmek yolunda mesela Diyanet Camiamız, İslam'ın güler yüzünü, güzel ahlakını ve en güzel şekilde hizmet gayretini gösteren arkadaşlarımızla dolu. Maalesef din yanlış temsil edilsin diye uğraşan mihraklar da yok değil ülkemizde ve dünyada. Fakat altını çizerek ve en net vurgularla söylemeli ki değerli dostlar, güzel dinimizin şiddetle, katılıkla ve terörle bağdaşan hiçbir yönü yoktur. Gerek kasıtlı, gerekse cahil kişiler uydurup uydurup üretiyorlar. Malum işte bombalı saldırılar, çirkin tehditler vesaire. Bunlar karşısında da vazifemiz her şeye rağmen İslam'ın güler yüzü, güzel ahlakı ve merhameti. Hayvanlara da, bitkilere de sevgi ve şefkat. Tarihimizde çok güzel referanslarımız var. Mesela camisinde vazife yapmakta olduğum, bununla şereflendiğim Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Bir gün hocası Üftade Hazretleri ve arkadaşlarıyla kır gezisine gidiyorlar değerli dostlar. Hocası Üftade Hazretleri talebelerine diyor ki, hadi bakalım, hocanıza kır çiçekleri toplayıp getirin. Herkes demet demet çiçekler getirir. Aziz Mahmud ise hem gecikir hem de elinde boynu bükük, solgun bir tanecik çiçekle döner. Hocası sorar, evladım Hüdayi, arkadaşların ne güzel çiçekler getirdi demet demet. Sen niye sadece bu boynu kırılmış soluk çiçeği getirdin, der. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri der ki, efendim, hangi çiçeğe uzansam Allah, Allah diye zikretmekte olduğunu işittim ve koparmaya kıyamadım. Bu çiçek daha evvel kopmuş, boynu kırılmış, zikirden düşmüş, zikri bitmiş olduğu için alıp onu getirebildim. Bakınız değerli dostlar, ne muazzam bir incelik. Ve kıymetli dostlar, şu zıtlığa bir bakın ki, böylesine şahsiyetler yetiştiren mübarek dinimiz, bugün kafa kesenler tarafından çok acımasız bir şekilde iftiraya uğruyor. Bir başka mutasavvuf, tasavvuf ehli, o güzel insanlardan Beyazid-i Bestami Hazretleri, bir yolculuk esnasında bir ağacın altında biraz istirahat ettikten sonra yolculuğa devam ediyor. Yolda dinlendiği yerden torbaların üzerine geçmiş birkaç karıncanın gezindiğini gördü. Onları yurtlarından mahrum etmemek ve onlara gurbet hayatı yaşatmamak için onca yolu geri döndü. Dinlendiği yere geldi, karıncaları eski yerlerine bıraktı. Bakın, hep besmele çekiyoruz. Rabbimiz hep besmele istiyor bizden. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelenin son iki kelimesi Rahman, Rahim. Manası rahmeti ve merhameti bol ve devamlı demek. Devamlı merhameti gündemimizde tutuyor Rabbimiz. Bizden merhamet istiyor. Günahkâra da merhamet. Hayvanata da merhamet, çiçeklere de merhamet. İşte kıymetli dostlar, sevginin özü bu, merhamet.
Kıymetli dostlar, hayvanlara karşı sevgiyi ve onları korumayı gündemine alan herkese gönülden teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Yaradan'dan ötürü yaratılanlara şefkat ve merhamet. Programımızı Necip Fazıl Üstad'ın Reis Bey adlı tiyatro eserinde geçen şu ifadeleriyle nihayete erdirelim. Merhamet, alem, bu temel üzerinde eğer toprağa, tohuma, hatta kire, lekeye merhamet olmasaydı su olur muydu? Rengi merhamet, sesi merhamet, pırıltılı, şırıltılı su. Ne duruyorsunuz? Sökün sahte su borularını. Ev ev merhamet şebekesi kurun. Tepelerinizdeki çatıları da yıkın. Göklerle temasa geçin. O zaman göreceksiniz ki acı su borularından kendi kendine tatlı su akacak. Ve başlar üstünde güneşe yol veren kubbeler yükselecek. Dünya eğer merhameti tam olarak anlasa ve yaşasa, hiçbir meselede problem kalmazdı. Bu sebeple son sözümüz, merhamet, merhamet, merhamet. Allah'a emanet.